Ayrım 15.
3 gün sonra daha büyük bir Cheyen grubu kamp yerine yaklaştı. İki ay, kara at ve kör bıçak da önderler arasındaydı. Ama Laramie kalesinde kaldığı ve askerlere Powder Irmağı yolunda kale inşa etme izni veren kağıtları imzaladığı için öteki reislerce şiddetle eleştirilen kör bıçak mümkün olduğu kadar geride kalıyordu. Aslında kör bıçak Laramie kalesinde kaleme sarılışının nedeninin cephane ve battaniye elde etmek olduğunda yoksa kağıtta yazılı olanlardan haberi olmadığında ısrar etmekteydi. Ötekiler ise onu bu imzayı kızıl bulut beyazlara sırt çevirdikten, armağanlarını reddettikten ve savaşçılarını onlara karşı bir araya topladıktan sonra attığı için kınıyorlardı. Cheyenler beyaz bayrak altında küçük beyaz reis Carrington'la bir görüşme düzenlediler. Askerlerin kampını ziyaret etmeleri için 40 reis ve savaşçıya izin verilmişti. Carrington, Kızılderilileri coşkun askeri müzikle eğlendirmek amacıyla onları ta Nebraska'daki Kearney Kalesi'nden getirdiği askeri bandoyla karşıladı. Hermione Gimbridge de oradaydı ve Gimbridge'i kandıramayacaklarını biliyorlardı. Ama barış için konuşmaya geldiklerini inandırarak küçük beyaz reisi kandırdılar. Çubuk yakmalar ve giriş konuşmaları sürüp giderken reisler askerlerin gücünü gözden geçirme fırsatını buldular. Reisler ayrılmazdan önce küçük beyaz reis onlara tepelerden birindeki hovitseri gösterdi ve bir gösteri atışı yaptırdı. İki kere patlıyor dedi kara at zorlama bir ciddilikle. Bir kere beyaz reis patlatıyor. Sonra da beyaz reisin yüce ruhu onun beyaz çocukları için bir kere daha patlatıyor. Carrington'ın umduğu gibi büyük topun gücü Kızılderilileri etkilemişti. Ama kara atın yüce ruhun topu bir kere de beyaz reisin çocukları için patlattığından söz ederken kendisiyle alay ettiğinden hiç kuşkulanmamıştı Carrington. Cheyenler ayrılmak üzere davrandıklarında küçük beyaz reis onlara beyazlar ve yoldan geçen bütün yolcularla kalıcı bir barışa razı oldukları yolunda kağıt parçaları imzalattı ve ayrıldılar. Tong ve Powder ırmakları boyundaki köyler birkaç saat içerisinde Cheyenlerden yeni kalenin büyük kayıplar vermeksizin ele geçirilmeyecek kadar güçlü olduğunu öğrendiler. Askerleri daha kolayca saldırabilecekleri açıklığa çekmeleri gerekecekti. Ertesi sabah şafak vakti Kızıl Bulut'un oglalarından bir çete Carrington'ın sürüsünden 175 at ve katır çaldı. Askerler atlarını atlayıp arkalarından gelmeye kalkınca Kızılderililer 15 mil kadar kaçarak onları iyice dışarıya çektiler. Sonra da mavi ceketlilere Powder Irmağı bölgesinde ilk kayıpları verdirdiler. Küçük Beyaz Reis o günden sonra bütün bir 1866 yazı boyunca ardı arası gelmeyen bir gerilla savaşına girmek zorunda kaldı. Sivil olsun, askeri olsun, Bozman yolundan geçen araba kafilelerinin hiçbiri Kızılderililerin umulmadık saldırıları karşısında güven altında değildi. Atlı kolcular çevreye yayıldıktan sonra askerler her an her yerde ölümcül pusular beklemek durumunda olduklarını öğrendiler. Phil Kearney Kalesi'nin birkaç mil ötesinde kütük kesmekle görevlendirilen askerler sürekli ve ölümcül bir tehlike altındaydı. Yaz geçiyordu. Kızılderililer yukarı Powder Irmağı bölgesinde bir erzak üssü kurmuşlardı. Çok geçmeden büyük stratejilerinin ne olduğu ortaya çıktı. Yoldan geçirilmesini güç ve tehlikeli bir hale getirmek, Carrington'ın askerlerinin erzak yolunu kesmek, onları tecrit etmek ve ardından da saldırmak. Kızıl Bulut her yerde hazır ve nazırdı. Müttefikleri gün günden artmaktaydı. Önceki yaz köyü General Connor tarafından yerli bir edilen Arap reisi Kara'yı, kendi savaşçılarının da savaşmak için büyük bir istek duyduklarını bildirdi Kızıl Bulut'a. Başka bir Arapaho, Kula adlı savaşçılarını ittifaka soktu. Hala barışı olan inancını yitirmeyen benekli kuyruk Republican ırmağı boylarına yaban sığırı avlamaya gitmişti. Ama onun bu ül savaşçılarının birçoğu Kızıl Bulut'a katılmak üzere kuzeye geldiler. Yaz boyunca oturan boğa da oradaydı. Daha sonraları Powder ırmağı yolunda beyaz yolculardan kesik kulaklı bir at çalışının piktografını çizecekti. Daha genç bir Hunk Papa olan Safra da oradaydı. Kambur adlı bir Minejoncu ve Azgın At adlı bir Oglala ile birlikte Safra, askerleri ve göçmenleri tedirgin edip öfkelendirecek ve iyi hazırlanmış pusuların içerisine çekecek bir dizi aldatma numaraları keşfetmişti. Ağustos başlarında Carrington, Phil Kearney Kalesi'nin kuvvetlerini yeniden ikiye bölecek kadar güçlendiği kararına vardı. Böylece Savaş Bakanlığı'ndan aldığı emirlere uygun olarak 150 kişilik bir müfreze ayırdı ve müfrezeyi 90 mil kuzeye Bozman yolu üzerinde 3. bir kale Sifi Smith Kalesi kurmaya gönderdi. Aynı zamanda Bridger ve Backwood adlı kolcuları da Kızıl Bulut'la görüşmeye gönderdi. Aslında bu oldukça güç bir görevdi. Ama iki tecrübeli kolcu ilk indos aracılar aramakla başladılar işe. Bridger, Bighorn'ların kuzeydeki bir Crow köyünde şaşırtıcı bilgiler edindi. Sioux'lar, Crow'ların çok eski düşmanı oldukları ve onları zengin avlaklarından sürüp attıkları halde, Kızıl Bulut kendisi son zamanlarda onları kendi Kızılderili ittifakına katılmaya ikna etmek amacıyla Crow'ları ziyaret etmişti. "Beyazları yok etmede bize yardımcı olmanızı istiyoruz," dediği bildiriliyordu Kızıl Bulut'un. Sioux önderi, kar yağdığında askerlerin erzak yolunu keseceğini, açlıktan kaleden dışarı çıkmak zorunda bırakacağını ve böylece kolaylıkla öldüreceğini söyleyerek böbürleniyordu. Bridger, birkaç Crow'un Kızıl Bulut'a katılmaya karar verdikleri yolunda söylentiler işitmişti. Ama bir başka Crow köyünde Backwood'la yeniden buluştuğunda, Backwood Sioux'lara karşı Carrington'ın askerlerinin safında savaşmak isteyen Crow'ları askere yazdığını ileri sürdü. Backwood hiçbir zaman Phil Kearney Kalesi'ne dönmedi. Crow köyünde aniden öldü. Ya kıskanç bir kocanın yemeğine kattığı zehirden ya da daha akla yakın görünen doğal nedenlerden. Yaz sonlarına doğru Kızıl Bulut'un 3000 savaşçılık bir kuvveti olmuştu. Dostları olan Laramie aylakları aracılığıyla tüfek ve kurşunlardan meydana gelen küçük bir cephane sağlamayı başarmışlardı. Ama savaşçıların büyük bir çoğunluğunun hala sadece ok ve yayları vardı. Güz başlarında Kızıl Bulut ve öteki reisler güçlerin küçük beyaz reis ve çamlıklardaki nefret edilen kale üzerinde yoğunlaştırmaları gerektiğinde birleştiler. Böylece daha soğuk aylar gelmeden büyük boynuzlara doğru yürüdüler. Tongırmağı boylarında kamp kurdular. Orası Phil Kearney Kalesi'ne kolayca darbe indirilebilecek bir uzaklıktaydı. Yaz akınları sırasında soylu omurga ve sarı kartal adlı iki oglala askerleri aldatmak için zekice hazırladıkları planlarıyla askerleri kurdukları tuzaklara düşürdükten sonra korkusuzca at sürüşleriyle ve el ile giriştikleri gözüpek saldırılarıyla ün salmışlardı. Soylu omurga ile sarı kartal bu yetkin tuzaklarını genç azgın atla birlikte kuruyorlardı. Ağaçların öldüğü ayın başlarında çam korusundaki odun kesicileri ve Phil Kearney Kalesi'ne odun taşıyan arabaların başında nöbet bekleyen askeri iyiden iyiye tedirgin etmeye başladılar. 6 Aralık'ta büyük boynuzların yamaçlarından aşağı doğru vuran sert rüzgarlı bir günde soylu omurga ile sarı kartal 100 kadar savaşçıyı çam korusu yolu boyunca çeşitli noktalara yerleştirdiler. Kızıl Bulut ise yamaç tepelerinde mevzilenen başka bir savaşçı grubuyla birlikteydi. Askerlerin hareketlerini ayna tutarak ya da bayrak sallayarak soylu omurga ve arkadaşlarına bildiriyorlardı. Daha güneş batmadan Kızılderililer mavi ceketlileri yerlerinden çıkarmayı ve oraya buraya saldırtmaya başardılar. Bir keresinde küçük beyaz reis Carrington da bulunduğu yerden çıktı. Bir grup Kızılderililerin ardına düştü. Azgın at tam zamanında Carrington'ın ateşli süvari subaylarından birinin önünde atından aşağı atlayarak kendini gösterdi. Bunun üzerine subay askerleriyle birlikte azgın atı kovalamaya başladı. Askerler dar yola çıkar çıkmaz sarı kartalla savaşçıları gerideki gizlendikleri yerden fırladılar. Birkaç saniye içerisinde tepesine çöküverdiler askerlerin. Bu, Teğmen Horatio Bingham ve Çavuş G.R. Bowers'ın öldükleri ve birçok askerin ağır yaralandığı çarpışmaydı. Reislerle savaşçıları o günü izleyen günlerde kamplarında mavi ceketlilerin ne kadar budalaca hareket ettiklerinden konuştular. Kızıl Bulut, çok sayıda askeri kalenin dışına çekebilirlerse ok ve yaylarla silahlı 1000 kadar Kızılderilinin onları öldürebileceğinden emindi. Hafta içinde reisler gelecek dolunaydan önce küçük beyaz reis ve askerlerine büyük bir tuzak hazırlamaya karar verdiler. Aralık ayının 3. haftasında her şey hazırdı artık. 2000 kadar savaşçı Tom üzerindeki çadırlarından çıkarak güneye doğru ilerlemeye başladılar. Hava çok soğuktu. Kızılderililer tüylü yanı içe çevrik yaban sığırı giysilerini, koyu yünlü tozluklarını, yaban sığırı kürkünden çarıklarını giymişlerdi. Atlarının terkisinde kırmızı Hudson körfezi battaniyelerini taşıyorlardı. Çoğu yük atlarına binmişlerdi. Ayağına tez savaş atlarını kementlerine bağlamış, arkalarından çekiyorlardı. Bazılarının tüfeği vardı ama çoğu ok, yay, bıçak ve mızrakla silahlıydı. Yanlarına günlerce yetecek kadar kurutulmuş et almışlardı. Bir fırsatını bulduklarında küçük gruplar halinde esas gruptan ayrılıyor, geyik avlıyor, taşıyabilecekleri kadar et alıyorlardı yanlarına. Phil Kearney Kalesi'nin 10 mil kadar kuzeyinde Sioux, Cheyenne ve Arapalardan meydana gelen 3 çember halinde geçici bir kamp kurdular. Kampla kale arasında pusu için seçilen yer vardı. Küçük Pino Deresi Vadisi. 21 Aralık sabahı reisler ve büyücüler o günün zafer için elverişli bir gün olduğu kanısında birleştiler. Şafağın ilk kül rengi ışıklarında bir grup savaşçı arabaların üstüne aldatıcı bir saldırıda bulunmak amacıyla geniş bir çember halinde araba yoluna doğru yola çıktı. Daha önceden askerleri aldatma gibi tehlikeli bir görevi yerine getirecek olan 10 delikanlı seçilmişti bile. Bunlardan ikisi Cheyenne, ikisi Arapaho, ikisi Oglala, ikisi Minajoncu, ikisi de Burul'dü. Azgın at, kambur ve küçük kurt önderdiler. Aldatma verecek olanlar atlarına binip Lodge Trail Ridge'e doğru yola çıkarlarken ana savaşçı topluluğu da Bozman yolundan aşağı doğru hareket etti. Tepelerin etekleri kar ve buz yığınlarıyla kaplıydı. Ama ortalık pırıl pırıl, hava soğuk ve kuruydu. Kalenin 3 mil kadar uzağında yolun dar bir bayırdan geçip Peno Deresi'ne indiği yerde büyük bir pusu hazırlamaya başladılar. Cheyenne'lerle Arapolar batıda yer aldılar. Siyuların bir bölümü onların karşısındaki bir çayırlığa gizlendiler. Ötekilerse atlarından inmeksizin iki kayalık tepenin ardına gizlendiler. Gün doğalı hayli olmuştu ki neredeyse 2000 kadar savaşçı orada arkadaşlarının mavi ceketleri pusuya düşürmelerini beklemekteydi. Ana savaş topluluğu odun arabasına karşı aldatma saldırısına geçerken azgın at ve pusucuları da atlarından indiler ve yüzü kaleye çevrik bir bayırda gizlenerek beklemeye koyuldular. İlk silah sesleri duyulur duyulmaz bir manga asker kaleden dışarı fırladı. Odun kesicileri kurtarmak için 4 nala ileri atıldı. Mavi ceketliler gözden kaybolunca pusuya yatan kızılderililer yamacın orada belirdiler ve aşağılara inerek kaleye biraz daha yaklaştılar. Azgın at kırmızı battaniyesini salladı, donmuş çam korusunun içerisinde bir göründü, bir kayboldu. İşte bundan birkaç dakika sonraydı ki kaledeki küçük asker reis 2 kez patlayan büyük topunu ateşledi. Tuzakçılar askerleri korktuklarına inandırmak amacıyla yamaç boyunca dağıldılar. Sıçramaya, zikzaklar çizmeye, haykırmaya başladılar. Bu arada savaşçılar odun arabasından çekilmişler, Lodge Trail Ridge'e dönüp güçlerini artırmışlardı. Birkaç dakika sonra da askerler, bazıları atlı, bazıları yaya, arkalarından gözüktüler. Lodge Trail Ridge'in ötesine geçmemeleri yolunda kesin emir almış bulunan yüzbaşı William J. Fetterman'ın komutasındaydılar. Bu kez azgın at ve öteki tuzakçılar atlarına atladılar. Lodge Trail Ridge yamacı boyunca gidip gelerek askerleri tedirgin etmeye ve temkinsiz bir şekilde ateş açmalarına yol açacak kadar öfkelendirmeye başladılar. Kurşunlar kayalardan sekip dururken tuzakçılar ağır ağır çekildiler. Askerler yavaşladıkları ya da durduklarında azgın at atından iniyor, eğerini ya da atının nallarını gözden geçirir gibi yapıyordu. O zaman kurşunlar sağından solundan vızıldayarak geçmeye başlıyor, en sonunda askerler dayanamıyor, tuzakçıları Peno Deresi'ne doğru kovalamak üzere yamaca tırmanıyorlardı. Bunlar görünürdeki yalnızca 10 kadar kızılderiliydi ve askerler onları yakalamak için habire ileri sürüyorlardı atlarını. Tuzakçılar Peno Deresi'ni geçtiklerinde hepsi 81 kişi olan süvariler ve piyadeler pusuya düşmüş bulunuyordu. Bu sefer tuzakçılar iki gruba ayrıldılar ve her biri öbürünün izini sürmeye başladı. Bu saldırı işaretiydi. Bir yıl önce Arapalara General Connor'ın yaklaştığı haberini veren ve onları bu yolda uyaran Küçük At adlı Cheyenne, batıdaki çalılıklarında gizlenen halkına saldırı işaretini verme onuruna erişti. Küçük At, mızrağını havaya kaldırır kaldırmaz tüm atlı Cheyenne ve Arapalar apansız bir nal gümbürtüsüyle saldırıya geçtiler. Öteki yanda ise Sioux'lar geliyordu. Kızılderililerle piyadeler birkaç dakika süreyle birbirine karıştılar, göğüs göğüse çarpıştılar. Çok geçmeden bütün piyadeler öldürüldü. Ama süvariler yamacın bitimine yakın yüksek bir kayalığa çekildiler. Atlarını koyuverdiler, buzlarla kaplı büyük kaya parçalarının ardına sığındılar. O gün küçük at, kayadan kayaya atlayarak kuşatılmış süvarilere iyice sokuluncaya kadar çalıların arasında ustaca ilerleyerek haklı bir ün kazandı. Minejonculardan Beyaz Boğa'da tepenin yamacında verilen kanlı çarpışmada kendini gösterdi. Kendisine karabina ile ateş açmaya çalışan atından inmiş bir süvarinin üstüne ok ve mızrakla saldırdı. Beyaz Boğa sonradan olayı resmetmek için çizdiği bir piktografta kendisine kızıl bir savaş başlığıyla askerin tam yüreğine okunu saplarken ve mızrağıyla başını ortadan ikiye ayırırken gösterecekti. Çarpışmanın sonlarına doğru bir yandaki Cheyennelerle Arapalar ve öteki yandaki Sioux'lar birbirine o kadar yaklaşmışlardı ki askerlerin üstüne yığdırdıkları oklarla birbirlerini vurmaya başlamışlardı. Sonra her şey bitti. Tek bir asker bile kalmadı hayatta. Ölülerin arasından bir köpeğin çıktığı görüldü. Sioux'lardan biri onu yurduna götürmek için yakalamaya kalkıştıysa da koca çapkın adlı bir Cheyenne, köpek kaçmasın deyince birisi okla vuruverdi köpeği. Beyazlar bu çarpışmaya Fetterman kıyımı adını verdiler. Kızılderililerse yüz boğazlanmışlar savaşı. Kızılderililer de çok ağır kayıplar vermişlerdi. Ölen ya da yaralananların sayısı 200'e yakındı. Dondurucu bir soğuk vardı. Yaralıları donmaktan kurtarmak amacıyla onları geçici kampa götürmeye karar verdiler. Ertesi gün şiddetli bir tipi savaşçıları orada derme çatma sığınaklarında yakaladı. Daha sonra kar fırtınası dindiğinde Tomburma üzerindeki köylerine döndüler. Artık güçlü soğuklar ayı bastırmıştı. Bir süre savaş olmayacaktı. Kalede sağ kalan askerler yenilginin acısını daha bir güçlü duyacaklardı. İlk yazda otlar yeşerdiğinde hala derslerini almamışlarsa, hala oralardan ayrılmamışlarsa savaş devam edecekti. Fetterman kıyımı Albay Carrington üzerinde derin bir etki uyandırdı. Kızılderililerin askerlerin gövdelerine, çeşitli yerlerine uyguladıkları işlemler albayı dehşete düşürmüştü. Kesilip atılan eller, kollar, ayaklar, bacaklar, koparıldıktan sonra adamın ağzına sokulup bırakılan cinsel organlar, karınların deşilip bağırsakların dışarıya dökülmesi ve benzeri. Albay Carrington bu vahşetin nedenleri üzerinde uzun uzun düşündü ve en sonunda bu konuya ilişkin bir deneme yazdı. Denemesinde Kızılderililerin bir türlü kafasından atamadığı bu korkunç işleri yapmaya putperest bir inanç tarafından zorlandıkları felsefesini ileri sürüyordu. Ne var ki eğer Albay Carrington Fetterman kıyımından 2 yıl önce meydana gelen Kum Deresi kıyımını görmüş olsaydı aynı vahşet örneklerinin Albay Chivington'un askerleri tarafından bu kez Kızılderililere uygulanmış olduğunu anlayacaktı. Fetterman'ı pusuya düşüren Kızılderililer sadece savaşmakta düşmanlarından öğrendikleri bir pratiği taklit etmişlerdi ki bu günlük hayatta övgünün en içten biçimiydi. Fetterman kıyımı Birleşik Devletler hükümeti üzerinde de derin bir etki yaratmıştı. Fetterman kıyımı ordunun Kızılderililere karşı verdiği savaşlarda uğradığı en kötü yenilgi ve Amerikan tarihinde tek bir sağ asker kalmaksızın uğranılan ikinci bozgundu. Carrington komutanlıktan alındı. Powder Irmağı bölgesine takviye gönderildi. Washington'dan Laramie Kalesi'ne yeni bir barış komisyonu yollandı. Yeni komisyonun başında 1865 yılında Kara Kazan'ın güneyli Cheyenne'lerini Kansas'taki avlaklarını bırakmaya ve Arkansas ırmağının aşağılarında oturmaya ikna eden kara bıyık John Sanborn bulunuyordu. Sanborn'le General Alfred Sully 1867 Nisan'ında Laramie Kalesi'ne vardılar. Bu kez görevleri Kızıl Bulut'la Sioux'ları Powder Irmağı bölgesindeki avlaklarını terk etmeye ve kendilerine ayrılan özel bir yerde oturmaya ikna etmekti. Önceki yıl olduğu gibi bu sefer de ilk gelenler buruller oldu. Benekli kuyruk, hızlı ayı, dinelen geyik, demir kurşun. Oglala çetelerini yaban sığırı bulma umuduyla Platte Irmağı dolaylarına getiren küçük yarayla Pawnee kıyıcısı komisyon üyelerinin ne gibi armağanlar dağıttıklarını görmeye geldiler. Atlarından korkan adam Kızıl Bulut'un temsilcisi olarak geldi. Komisyon üyeleri kendisine Kızıl Bulut'un barış görüşmelerine gelip gelmeyeceğini sorduklarında atlarından korkan adam Oglala önderinin bütün askerler Powder Irmağı bölgesinden çıkıp gidinceye kadar barış görüşmelerine katılmayacağını bildirdi. Bu konuşmalar sırasında Sanborn, Benekli Kuyruk'un orada bulunan Kızılderililerle konuşmasını istedi. Benekli Kuyruk kendisini dinleyenlere beyazlarla savaşmaktan vazgeçmelerini ve onlarla barış ve mutluluk içinde yaşamalarını salık verdi. Bunun üzerine Benekli Kuyruk ve burullere yeterince barut ve mermi verildi. Republican ırmağı boylarından yaban sığırı avına çıktılar. Düşmanca davranan oglalara ise hiçbir şey verilmedi. Atlarından korkan adam zaten Bozeman yolu boyunca akınlar düzenlemeyi tasarlamış bulunan Kızıl Bulut'un yanına döndü. Küçük yarayla Pawnee kıyıcısı eski Cheyenne dostları hindi bacağı katılarak burullerle birlikte yaban sığırı avlağına gittiler. Gel gelelim, Karabıyık Sanborn'un barış komisyonu hiçbir somut sonuca ulaşamadı. Yaz sonlarına doğru Pawnee kıyıcısıyla hindi bacak saatlerce eğerinden inmeden kendilerini kovaladığı için Sağlam Kıç adını verdikleri bir asker reisle tanıştılar. Daha sonra ona uzun saçlı Custer diyeceklerdi. General Custer onları görüşmek üzere McPherson Kalesi'ne davet ettiğinde kaleye gittiler. Şeker ve kahveyi kabul ettiler. Sağlam Kıç'a aslında beyazların dostu olduklarını ama demirden yolların üstünde ıslık çalarak, dumanlar savurarak, Platte Vadisi'ndeki bütün av hayvanlarını kaçırarak geçip giden demir atı sevmediklerini anlattılar. 1867'de Pasifik Demir Yolu rayları Batı Nebraska boyunca yerleştirilmekteydi. O yaz yaban sığırı ve antilop arayan oglalar ve Cheyenne'ler birçok kez demir yolunu geçtiler.